Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye günaydın, burası Radyo Sputnik, günaydın Türkiye başlıyor. 20 Kasım bugün, 20 Kasım'ı konuşacağız. Cuma, bugün haftanın tabii en iyisindeyiz, en güzel günündeyiz. Çünkü huzur dolu bir sabah diliyorum şimdiden, ucu tatile çıkıyor. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan sesleniyorum sizlere her sabah. Masada Onur Er var diyorum. Mikrofonda ben varım, Murat Cengizer. Günaydın Türkiye'de ilk durak doğrudan Paris olsun. Çünkü Paris'te, Fransa'nın başkentinde geçen hafta bugün IŞİD yarım saat içinde 7 ayrı noktaya operasyon düzenlemiş, saldırmış ve 129 kişiyi öldürmüştü. Ardından zaten daha bir hafta geçmeden Fransız istihbaratı ilgili kişileri yakaladı. Hatta dün tabii doğrudan operasyon vardı. Öğle saatlerine kadar neredeyse 8 saatlik bir operasyonu aktarmıştım sizlere. Ve Paris katliamının baş planlayıcısı Abdülhamit Ebuğd'un Paris yakınlarında dün gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü açıklandı. Yani durum netleşti. Parmak izinden teşhis edildi. 28 yaşındaki Ebuğd ve Fransız savcılığı öldürülen iki kişiden birinin Ebuğd olduğunu herkese duyurmuş oldum. Peki operasyonda kendini havaya uçuran bir kadın vardı. O kimdi? O da Ebuğd'un kadın kuzeni çıktı sevgili dinleyiciler. Ama kuzendeki büyük değişim baya dikkat çekici. 26 yaşındaymış Hasna. Fransa'da büyüyor. Fransız vatandaşı, Fas asıllı aynı zamanda. Daha birkaç yıl öncesine kadar düşünün küvette üstsüz fotoğrafları var. Yani bu büyük değişim nasıl oldu da bu noktadan işte içki içen, gece hayatını çok seven, gezmeyi seven, hareketli bir hayatı olan bir genç kadın nasıl oldu da bu hale geldi? IŞİD'in bir intihar timine dönüştü. Tabii Fransızları sanıyorum en fazla şaşırtan konu bu olsa gerek. Fransa'dan kısa kısa geçelim aslında. Çünkü birazdan kendi gündemimize de dönmüş olacağız. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve konuştu. Abdülhamit Ebuğd'un daha önce Fransa'da başarısız olan 6 terör saldırısının 4'ünün içinde yer aldığını, yani bir anlamda planlayıcısı olduğunu açıkladı ve Fransa şimdi bir katliamcıdan tamamen kurtulmuş vaziyette.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Alkışlarla uğurlanan Hamza Hamzoğlu'yla yolumuza devam edelim. Dün Flora'ya geldi, Metin Oktay tesislerine geldi. Bavullarını topladı. Herhalde bir teknik adam için en kötü yolculuk anıdır bu. Eşyalarını topladı. İşte merdivenlerde son bir hatıra fotoğrafı çekti. Sadece Bilal Kısa vardı. Hem eski öğrencisi hem Galatasaray transferi sonrası Hamzoğlu'nun eleştirildiği noktalardan biri olan Bilal Kısa uğurlamış. Tabii antrenman saati olduğu için muhtemelen biraz da o saat tercih etmiş olabilir Hamza Hamzoğlu. Doğrudan sadece Bilal eşlik etmiş vaziyette. Alkışlarla uğurlandığını aktaralım. Ve tabii sonrasında gözler Hamza Hamzoğlu'na döndü. Durum değerlendirmesi yaptı. Nasıl buluyorsunuz bu gelişmeyi? Bekliyor muydunuz? Dendi. İşte Hamzoğlu'nun yorumu.
Bizim için önemli. Bir o kadar da üzücü bir gün ama bu işin içinde bunlar var. Bunun hepimiz zaten kabullenmiş durumdayız. Bir sene önce tabii bu kapıdan girdiğimizde çok farklı umutlarımız vardı. Çok farklı hedeflerimiz, hayallerimiz vardı. Şükürler olsun. Yani bugün itibariyle bunların tabii kısa vadede olanlarını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Allah'a şükürler olsun bundan dolayı. Uzun vadeli hedeflerimizi de biraz erteleyeceğiz herhalde anlaşılan o. Tabii Allah nasip ederse inşallah belki bir kez daha burada olup o hayallerimizin peşinden tekrar Allah koşmayı nasip eder.
Peki Mustafa Denizli'nin durumu, transferi acaba net mi? Herkes biraz da bu sorunun cevabını arıyor. Net gibi gözüküyor, böyle söylenebilir. Zaten yönetim görüşmeye başladı ki tekrar tekrar görüşmeler söz konusu. Dursun Özbey'in dün tarafların en kısa sürede yeniden bir araya gelmesi gerektiğini belirttiğini söyleyelim. Çünkü dün akşam başkanın da katılımıyla yöneticiler Fatih İşbecer ve Cenk Ergün bir kez daha Mustafa Denizli ile görüşmüş. Şimdilik herhangi bir sonuç alınamamış gibi gözüküyor. Çünkü sıkı bir pazarlık var. Pazarlıktan ziyade stratejist Denizli'nin bazı istekleri var. Yani şimdi işi paraya dökenler olmuş yardımcılarıyla birlikte. 1 milyonu peşin, yıllık 4 milyon euro istediği, hatta yönetimin bundan dolayı zor durumda kaldığı iddiası var ama bana göre bu kadük bir haber. Gerçek olan haber ne olabilir? Avrupa'da ve ligde başarı istiyorsanız kaliteli en az 2 yıldız almamız gerekir. Mustafa Denizli'nin belki de futbol felsefesine uygun bir istek olarak yorumlanabilir. Çünkü yaş tahtaya galiba basmak istemiyor. Bu sezon Beşiktaş ve Fenerbahçe ile baş etmek için kadronun mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini söylemiş Mustafa Denizli. Bakalım yönetim Denizli ile bu konularda anlaşabilecek mi? Ya da servis edilen haber bu olabilir. Muhtemelen şu an belki de imzalar atılmak üzere diyelim. Bu akşam çok sıcak gelişecek Galatasaray'da saatler. Muhtemelen ya bu akşam ya da yarın sabah her şey netleşecek, bir durum değerlendirmesi, Denizli ile ilgili bir haber alacağız gibi. Sporla ilgili aktaracağımız daha çok not var ama sabah sabah bombayalım sizi. Hadi bu defa doğrudan piyasalara geçelim, ekonomi notları.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Valla piyasalara geçmeden önce enteresan bir haberle devam edelim. Şimdi Maliye Bakanlığı Göktaş'ına vergi kesebilir mi? İnanın bu da oldu. Bingöl Sarıçiçek'te hatırlayacaksınız, köyde 2 Eylül'de düşen Göktaş'ının parçaları araziye yayılmıştı. Çok böyle keyifle anlattığım haberlerden biriydi bu. Tabii köye yabancılar akın etmeye başladıkça bilim insanları o taşları incelemek için sürekli köylünün yanına gidiyor. Koleksiyonerler de orada yerini almış. Köylü de uyanık tabii. Hemen kafalar çalışmış ve başlamışlar taşları parayla satmaya. Bir köylü 500 gramlık taşı, yani yarım kilo taşı 65 bin liraya kadar satıyor. Adam bütün borçlarını ödüyor, üstüne araba da çekiyor. Böyle bir gerçeklik var. Ve bugüne kadar köyde toplam 1 milyon liralık satış yapılmış. Yani köylü taştan, gökten yağan taştan dahi para kazanabilecek kadar durumu tüccarlığa götürmüş ve karşılarına Maliye Bakanlığı dikilmiş. Hatta şimdi 1470 gramlık en büyük taş hala müşteri bekliyormuş. Böyle bir gerçek de var. Tabii Maliye de durun sayın köylü demiş. Şimdi köylülere yaptıkları alışverişin 21 bin lirayı geçmesi halinde beyanda bulunacaksınız, bize vergi vereceksiniz demiş. Aksi halde cezalar sizleri bekler. Tabii köylü de kızgın. Taşları satıp borcumuzu ödedik, gökten düşen taşın vergisi olur mu diye bir soru yöneltmiş köylüler. Dün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter'dan bu soruyu sormuş. Köylülerden Göktaş'ı vergisi alınmalı mı, alınmamalı mı diye anket yapmış ve katılanların neredeyse %70'i alınmamalı demiş. Köylüyü lütfen rahat bırakın şeklinde bir cevap. Geçelim piyasa notlarına. Dün tabii doların seyri yine baş aşağı gibiydi. 2 lira 84 kuruşa kadar düştü. Euro 3 lira 04 kuruşu gördü. O da düşüşteydi. Altının gramı artık 100 liranın altında. 99 lira 15 kuruş. Borsa ise günü düşüşte kapadı. 80.441 puandan bir kapanış olduğunu aktaralım. Yavaş yavaş Ankara'ya geçelim. Kendi gündemimizdeyiz ve doğrudan şimdi başkentte karşınızdayız.
Günaydın Türkiye'de şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Türkiye seçimini yaptı. 1 Kasım'da sandık başındaydık. Ardından zaten milletvekilleri yeminlerini etti. Yeni kabine oluşmak üzere, belki oluştu, her an açıklanabilir. Ama ufukta meclis başkanlığı seçimi var. Yani bu pazar günü seçimden 21 gün sonra şimdi meclis başkanını seçmeye çalışacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tabii kısa bir süre kaldı, adaylar hemen hemen netleşti. AK Parti'nin meclis başkan adayı, hatta mustakbel başkan gözüyle bakılan İsmail Kahraman var. AK Parti cephesinde. MHP'ye döndüğümüzde yaralı MHP'de meclis başkan adayı Kayseri Milletvekili Yusuf Alacoğlu. CHP'nin adayı ise İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi. HDP'de iki isim öne çıkmış şimdiden. Celal Doğan ve Sırrı Süreyya Önder şeklinde. Bakalım bu isimlerden hangileri o koltuğa oturacak ama ibre tamamen İsmail Kahraman'dan yana diyelim. Peki yeni kabinede ne olacak? Şimdi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bazı mesajları vardı. Kabinenin oluşmasında Cumhurbaşkanı'nın başbakanla ortak hareket etmesi ülkenin geleceği için önemli dedi. Yani o listede benim de payım olacak mesajını verdi Cumhurbaşkanı o sözler.
Bu başarılı kabinenin oluşmasında Cumhurbaşkanı, başbakan ortak hareket etmesi, ortak bir çalışma, bir performans ortaya koyması ülkemin geleceği için önemli. Yani Cumhurbaşkanı başka telden çalarsa, başbakan başka telden çalarsa o zaman biz bir netice alamayız.
Türkiye günaydın, burası RSFM, saat 7.41'e gösteriyor. Hemen sizi Çanakkale'ye götürelim. Gerçekten akıllara zarar bir hadise yaşandı. Şimdi devlet hastanesinde önceki gün dünyaya bir ikiz bebek geliyor. Erkek olanı işitme testine götüreceğini söyleyen beyaz önlüklü bir kadın, 1.70 boylarında bir kadın, bebeği aldığı gibi kayıplara karışıyor. Yani bu bir kaçırma hadisesi. Doktor süsü verilmiş ve bebek hırsızı anlaşılıyor. Kent hemen alarma geçiriliyor. Polis, Çanakkale polisi tüm birimleri uyarmış. Özellikle aile sağlığı merkezleriyle hastaneleri uyarmış. Kent giriş ve çıkışları kontrol altına alınmış. Ve Esenler mahallesinden bir telefon geliyor polise. Aile sağlığı merkezinden. Buraya yeni doğan bir bebek getirildi. Gelin bir durum değerlendirmesi yapın deniyor. Ve durum ortaya çıkıyor. Bebeği çalan kadının adının S.Y. oldu. Kaçırılan bebeğin de o olduğu anlaşılıyor. Annesiyle beraber hareket etmiş kadın ve iki kadının bebeği A.Ç. adlı kadına teslim ettiği belirtilmiş. A.Ç. kim? Düşük yapan, kanaması olan bir kadın ve bebekle birlikte Esenler Mahallesi'nden ayrılmak üzere. Tabii aile sağlığı merkezine girince, polisler de akabinde gelince üç kadın hemen gözaltına alınmış vaziyette ve 3 saat 15 dakika sonra bebek bulunuyor. Yani ikizler hemen hemen 3,5 saat ayrı kalmışlar. O anne babanın halini sanıyorum tahmin ediyorsunuz. Yeni doğuma dahi sevinemeyen, sevinçleri bir anlamda kursakta kalan bir hadiseye dönüşmüş ama mutlu son tam bir Türk filmine dönüşmüş sonrasında. Aile mutlu, bebekler farkında olmadan mutlu, polis de iyi iş çıkardığının belki de farkında. 3,5 saatlik bir operasyonla noktayı koyalım. Birinci bölümü de kapatalım sevgili dinleyiciler. Birazdan enteresan bir elmas haberiyle, Güney Afrika haberiyle karşınızda olacağız. Bizlerden ayrılmayın.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Özendim, bezendim her seferinde. Bu defa acaba olur mu diye. Ama kopuktu, kopuktu zincir.
Onduramadım.
Ne yaptım, ne ettimse.
Onduramadım.
Ama kopuktu, kopuktu zincir.
Onduramadım. Ne yaptım, ne ettimse. Onduramadım.
Aşkı. Bu vakitsizlikte akla ziyan değil mi? Mucize yaratmaktan sıkıldım sandım. Bu durumlar eşit değildi, olmadı.
Ama kopuktu, kopuktu zincir. Onduramadım.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye devam ediyor. Gelin şimdi son 100 yılın en büyük elmasıyla devam edelim. Kanadalı Lucara Diamond isimli bir şirket son 100 yıldaki en büyük elmasın Afrika kıtasının güneyindeki Botswana'da bulunduğunu iddia etmiş. Şimdi söz konusu elmasa baktığımız zaman 1111 karatmış ve elmasın eni 6,5 santimetre, boyu da hemen hemen 6 santimetre. Derinliği de 4 santimetre olarak hesaplanmış. Tabii gerçekten de devasa bir hacim olduğunu belirtelim. Dünyanın peki en büyük elması hangisi? 1905'te bundan işte 107-108 yıl önce bulunmuş, 110 yıl önce. Güney Afrika'da bulunmuş ve söz konusu elmas 3106 karat. Dünyanın en büyük elması İngiliz kraliyet ailesine ait. Acaba bu yeni elmas kime ait olacak? Tabii mücevherin kalitesi dünyanın aynı zamanda en büyük 6. cevheri değerinde ve büyük elmas şimdiden baya merak konusu diyelim. Aslında dünyadan bahsediyoruz ama gelin bu defa dünya haberlerinde rotayı Paris'e çevirelim. Dün özellikle İçişleri Bakanı'nın Fransa'da çok sıra dışı bir IŞİD yorumu vardı. Sıra bu defa o yorumda.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Dünya. Şimdi dünya haberleri.
İçişleri Bakanı özellikle hani IŞİD'le ilgili, operasyonlarla ilgili Kazinov'dan bahsetmiştik. Durum değerlendirmesi yapmıştı ama Başbakan Manuel Valls Fransa Ulusal Meclisi'nde konuştu. IŞİD söz konusu olduğu zaman hiçbir şeyi göz ardı edemeyecek bir örgüt olduğunu dile getirdi. Özellikle IŞİD'in ve terör örgütü kimyasal ya da biyolojik silah üretebilecek potansiyele de sahip. Herhangi bir yerde kimyasal ya da biyolojik saldırı düzenleyebilirler. IŞİD'in korkunç hayal gücünün sınırı yok. Sanıyorum örgütü herhalde biraz da imkan tanınan o örgütü böyle yorumlamakta fayda var. Ama özellikle son operasyonda ilgili kişinin, planlayıcı baş kişinin de yakalandığını, öldürüldüğünü aktaralım. Türkiye'ye geçelim. Önemli bir konu ağırlayacağız sevgili dinleyiciler. Takvimler 25 Kasım'ı gösterdiğinde, yani 5 gün sonra Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor. Lavrov, Türk-Rus Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılacak. İkili ilişkiler her yönüyle, yani son yıllarda aslında Rusya ile aramızda bambaşka başlıklar var. İşte Türk akımı, işte Suriye krizi, işte Beşar Esad gelişmesi, bunun yanı sıra Akkuyu nükleer santrali, yani aklınıza gelebilecek bir dizi, işte 35 milyar dolarlık ticaret hacminin yarın öbür gün 100 milyar çizgisine, çıtasına taşınabilme durumu. Bunlar tartışılacak, bunlar görüşülecek. Tabii Türkiye ziyareti sırasında özellikle Suriye krizinin, hatta Kıbrıs sorununun da gündeme geleceğinin altını çizelim. Terörle mücadelede etkinliği nasıl artırabiliriz? Rusya ve Türkiye olarak nasıl yan yana gelebiliriz'in bir anlamda cevabı aranmış olacak 25 Kasım'a. Bu yönüyle dikkat diyelim ve birazdan havaya geçelim sevgili dinleyiciler. Hava demişken tabii özellikle meteoroloji hafta sonu için bir fırtına uyarısı yaptı bugün Cuma. Ve bu akşamdan itibaren Marmara'nın batısından fırtına başlayacak. Etkisini gitgide artıracak. Hafta sonu ise Karadeniz'de, Ege'de, İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de de fırtına yine devam edecek. Buna şimdiden dikkat diyelim çünkü soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeleri bu dönemde çok konuşuyoruz. Ulaşım sorunlarını da tabii buna eklemek lazım. Her türlü olumsuzluğa karşı meteoroloji aman dikkat demiş, tedbirli olmakta fayda var. Önümüzdeki haftada zaten havanın baya baya bozacağı değerlendirmesi var. Hatta Edirne yönünden kar gelecek diyor uzmanlar. Dilerseniz şimdi tam da hava zamanı ve meteoroloji.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Kuvvetli rüzgar, fırtına demişken hemen İlker İşçi'ye bırakalım sözü. Meteoroloji uzmanı işçi bizleri bekler. İlker Bey günaydın.
Günaydınlar, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Hemen havayı sorsak. Neler aktarırsınız?
Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saatte parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak ülkemiz genelinde. Sıcaklığa bakacak olursak kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını tahmin ediyoruz. Rüzgar uyarımız var. Özellikle önümüzdeki 24 saatte Marmara'da Lodos'tan kuvvetli rüzgarlar bekliyoruz. Bunlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyoruz. Özellikle denizcilerimizin dikkatli olmasını öneriyoruz. Ama Lodos olduğu için normal vatandaşlarımızın da soba gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları gerekiyor. İsterseniz bazı büyük şehirlerimize bakalım.
Buyurun.
İstanbul parçalı ve az bulutlu 20 derece. İzmir az bulutlu ve açık zamanda parçalı bulutlu 21 derece olmasını bekliyoruz. Antalya az bulutlu ve açık 23 derece ve Ankara parçalı az bulutlu 16 derece civarında seyredecek. Söylediğimiz gibi önümüzdeki 24 saat itibariyle böyleydi. İlerleyen günlerde hava durumu cumartesi ve pazar Ege kıyılarında ve Antalya'da yağmur geçişleri bekliyoruz. Lodos devam edecek. Fakat Lodos Karadeniz, Ege'ye ve İç Anadolu'nun batısında da kendini gösterecek. Pazartesi günü yine Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de yağışlar etkili olacak. Salı günü de Marmara ve kıyı Ege'de görülecek yağışlar. Çarşamba günü doğuya doğru ilerleyip ülke genelinde etkili olmalarını bekliyoruz.
Hemen Almanya'ya gidelim, Hamburg'a gidelim sevgili dinleyiciler. 50 gündür kayıp olan Ercan Dal, yani gurbetçi Dal'ın vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Bir İtalyan lokantasının üstelik zeminine gömülerek üzerine beton dökülmüş halde bulundu. Tabii Almanya'da polisi harekete geçiren bir durumdu bu. Yakınların ihbarı üzerine lokantada arama yapılıyor. Yani yakınları aslında çok da dikkatli davranmış. Kimsenin aklına çünkü böyle bir restoranın, daha doğrusu bir restoranın sanıyorum beton dökülmüş zemini gelmez. Ve polisler tabii köpeklerle beraber ciddi bir aramaya girişmiş. Zeminden koku alıyor hayvan. Ve 49 yaşındaki Ercan Dal'ın cesedine ulaşılıyor. Lokantanın sahibi ve baş aşçısı gözaltına alınmış. Portekiz asıllı Alfera Seymiş adamın adı. Ve Dal'ı, yani gurbetçiyi öldürdüğünü ifade etmiş. Alman polisi cinayetin alacak verecek davası ya da haraç meselesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruyor. Ölüm sebebi ise şimdi otopsinin ardından netlik kazanacak. Hakikaten çok sıra dışı, son yılların belki de en sıra dışı cinayet öykülerinden birini izlemiş vaziyetteyiz. 7.55 saat aslında kötü bir haberle çıktık ama ikinci bölümde biraz olsun yumuşatmaya çalışacağız. Şimdi biraz müzik dinleyelim. Gözlerim Onur'da ve müziğin hemen ardından 8 bülteniyle karşınızdayız.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Караван is coming, all guitars are strumming. Chief is sitting high with gold across the chest. I'm just a little child, I don't even own a guitar. But mama, they got girl,
Jaska na meres, merava palalate. Lela, lela, lela, lela palatute.
The bling. Here's a guitar for you, my little chavo. If you slave to kissing, you gotta play this thing.
La la la la la la, la la pala tute. Just gonna miss, man of a pala latte. La la la la la la, la la pala tute. Just gonna miss, my way. Lord, this kind of love cannot be untrue. I'm a little chavo, but I learned the one thing. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, lela, lela, pala tutte. I'm dying, dying after you. Lela, lela, lela, pala tutte. Girls, they like the kissing as much as we do.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyorum.
Kimdir devlet ya? Devlet bizim sayemizde devlettir.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak, AK Parti
asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey her konuşulacak. Şey, her şey. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Frekansımız aynı, heyecanımız yeni. Yeniden ve daha güçlü bir şekilde İstanbul, Bursa ve Kocaeli'deyiz. Dünyanın sadece küçük bir parçasını değil, tamamını anlatıyoruz. Anlatılmayanları anlatıyoruz. RSFM, çok sesli haberin adresi. RSFM Haber.
Mutlu günler. 8 Haber bültenini sunuyoruz. Ben Mehtap Gebenek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te yaşanan olayları bir kez daha kınadı. Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi açılış töreninde konuşan Erdoğan, terörle mücadelede tüm dünyayla birlik olmalı mesajını yineledi.
Bizim kapımızı çalan, geçenlerde söyledim, dedim ki bak yarın da sizin kapınızı çalar. Nitekim Paris'te kapıyı çaldı. Dışişleri Bakanlıklarımız, İçişleri Bakanlıklarımız, bütün istihbarat örgütlerimiz birlikte yoğun bir çalışmanın içerisine girmek durumundadır. Avrupa'da ve diğer ülkelerde tırmanan ırkçı saldırıların ve fanatik akımların önüne geçilememesi halinde yeni ve tehlikeli faciaların yaşanması kaçınılmazdır.
Erdoğan daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı Sağlık Bakanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı İslam dünyasını sığınmacılar konusunda dayanışma göstermemekle eleştirdi.
Terörün arkasındaki güçler, dikkat edin, fakiri seçiyor, yoksulu seçiyor. Canlı bombayı onların içinden seçip alıyor. Terörizm ve göç sorunu bataklıkta üreyen sinekler gibidir. Öyleyse bu bataklığın kurtulması lazım.
Paris katliamının baş planlayıcısı Abdülhamit Avvaud'un Paris yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü açıklandı. Fransız savcılığı Saint-Denis operasyonunda öldürülen İki kişiden birinin Avvaud olduğunu duyurdu. 28 yaşındaki Avvaud'un kimliği parmak izinden teşhis edildi. Operasyonda öldürülen diğer kişi ise Avvaud'un kendini havaya uçuran kadın kuzeniydi. Paris katliamının planlayıcısı önceki 4 saldırı girişiminin de arkasındaydı. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırıların planlayıcısı olan ve düzenlenen operasyon sırasında öldürülen Abdülhamit Avvaud'un daha önce de Fransa'da başarısız olan 6 terör saldırısının 4'ünün planlayıcısı olduğunu açıkladı. Paris katliamının ardından yapılan açıklamalarda ilkbahardan bu yana Fransa'da 6 terör saldırısı girişiminin engellendiği bildirilmişti. Türkiye önemli bir konuğu ağırlayacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 25 Kasım'da Türkiye'ye gelecek. Lavrov, Rusya-Türkiye Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılacak. Bakan Lavrov'un Türkiye ziyareti sırasında Suriye krizi, Orta Doğu'daki son durum ve Kıbrıs sorununu da gündemde olacak. Görüşmelerde terörle mücadelede etkinliğin nasıl artırılabileceği sorusuna cevap aranacak. Mısır'ın Sina Yarımadası'nda düşen Rus yolcu uçağını kim düşürdü? Uçağa bomba yerleştirenlerin IŞİD'le bağlantısı var mı? Bu sorulara yanıt Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Zaharova, uçağı kimin düşürdüğünü bilmediklerini söyledi. Ancak bu kişilerin uluslararası terörizmle bağlantılı olduğundan hiçbir şüphemiz yok, dedi. Bununla birlikte Zaharova, terörle mücadelenin herhangi bir ön şarta bağlanmasının suç teşkil ettiğinin de altını çizdi. Rus yetkili, önce Esad gitsin, sonra terörle mücadele ederiz demek bir suçtur. Zira o zaman sivilleri Paris saldırıları gibi felaketlere sürüklemiş olursunuz, diye konuştu. Rusya terörle mücadele tasarısına Birleşmiş Milletler'den onay bekliyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sromolotov, Moskova'nın terörle mücadelede ortak hareket edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu yasa tasarısının en geç bugün onaylanmasını beklediklerini açıkladı. Tasarı, Paris'te yaşanan terör saldırıları ışığında IŞİD'le ortak mücadeleye odaklanan bir şekilde hazırlandı diyen Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitali Churkin de belgenin bazı bölümlerinde dünya liderlerinin Antalya'daki G20 zirvesinde yaptığı açıklamalardan hareket edildiğini kaydetti. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne özellikle IŞİD'e karşı birlikte hareket edilmesini öngören yeni bir terörle mücadele tasarısı sunmuştu. Müzik Sırbistan ve Makedonya sınır geçişlerini kapattı. Sığınmacılar iki ülke arasında mahsur kaldı. Reuters'ın haberine göre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü, Sırbistan'ın Makedonya sınırında bekleyen onlarca sığınmacıyı Makedonya'ya geri gönderdiğini, Makedonya'nın ise bu kişileri kabul etmediğini belirtti. Görgü tanıkları da Makedonya polisinin Suriye, Irak ve Afganistan dışından gelenlerin geçişine izin vermediğini açıkladı. Sınırların kapatılması nedeniyle yüzden fazla kişinin iki ülke arasındaki tarafsız bölgede kaldığı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Kıbrıs'taki temasları sırasında konuşan İngiliz Bakan, sorunun çözümünde ivmenin hız kazandığını, Rum'la Türk tarafları arasında bir anlaşmaya varılması için en uygun zaman olduğunu söyledi. Benzer bir açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emine Çolak da yapmıştı. Londra'daki temasları sırasında konuşan Çolak, 1974'ten bu yana ilk kez birleşmeye bu kadar yakın olduklarını söylemişti.
RSFM Haber. RSFM Yol Durumu.
Değerli dinleyenler, Yandex trafik bilgi ekranına göre İstanbul genelinde şu sıralarda yoğun bir trafik var. Peki yoğunluklar özellikle hangi bölgelerde etkisini gösteriyor? Bunların ayrıntılarına bakalım. E5'te Ok Meydanı ile Boğaziçi Köprüsü arasında kalan kesimde trafik oldukça yoğun. Hatta bu iki güzergah arasında trafiğin akmadığını söyleyebiliriz. Hemen devamında Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'ya geçiş yönünde ise trafik aşırı yoğun seyrediyor. Temde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de benzer bir durumdan söz edebiliriz. Zira Temde Hastal'la Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan kesimde akmayan bir trafik varken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu'ya geçiş yönünde ise trafik aşırı yoğun seyrediyor. Asya Avrupa geçişlerinde şu sıralarda her iki köprünün trafiği de yoğun akıcı seyrediyor. Peki Temde E5'te ilerleyecekleri nasıl bir trafik bekliyor? Avrupa Asya istikametinde E5'te Perpa ile Ortaköy Viyadüğü arasında hız çok düşük. Bu iki nokta arasında saatte ancak 9 kilometre hız yapılabiliyor. Tahmini yolculuk süresi ise 37 dakika. Avcılar Kavşağı ile Küçükçekmece Kavşağı arası 18 kilometre hızla 23 dakikada geçilebiliyor. Temdeyiz. Metris Köprülü Kavşağı'yla Seyrantepe arasında ortalama hız 19 kilometre iken bu iki nokta arasındaki tahmini yolculuk süresi 31 dakika. Harp Akademileri Tüneli ile Balta Limanı bağlantı yolu arasında saatte ancak 10 kilometre hız yapılabiliyor. Tahmini yolculuk süresi ise 21 dakika. Asya Avrupa istikametinde E5'te Maltepe Köprüsü ile Göztepe arasında kalan kesimde saatteki hız 15 kilometre, tahmini yolculuk süresi ise 39 dakika. Son olarak Asya Avrupa yönünde Tem'e bakalım. Ataşehir Kavşağı ile İmes Köprülü Kavşağı 29 kilometre hızla 7 dakikada geçilebiliyor. Yandex Trafik Bilgi Ekranı'ndan aldığımız İstanbul'un yol durumunu aktardık.
RSFM Yol Durumu. Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
İçimde bir sıkıntı var, yerli yersiz. sen benimle geleceksin. Ne yanlış kalır ne de doğru. Bir sürü güzel anımız var bizim. Onları da alıp gidelim.
Sarıl bana sıkı tutun öyle gidelim. Deli deli sevişelim ölüp bitelim.
Hadi o zaman.
Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye, burası RSFM. 20 Kasım'ı konuşuyoruz. Cuma günündeyiz, haftanın en iyisindeyiz ve huzur dolu, keyif dolu bir cuma sabahı diliyorum. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan sesleniyorum sizlere ve Gestapo ruhuyla hareket eden bir okul müdürüyle devam ediyorum. Olay Eskişehir'de yaşandı, Beylikova'da. 19 Haziran İmam Hatip Ortaokulu'nun eski müdürü Üde'ye iki öğrenciyi pet şişeye oturtmaya çalıştığı, 13 öğrenciyi feci şekilde dövdüğü gerekçesiyle dava açılmış vaziyette. Bakın detaylarda neler var. Şimdi müdür Üde iddialara göre Mart ayında ders başlamadan önce 6. sınıfta okuyan iki öğrencisini cezalandırmak için sıranın üzerine iki pet şişe koyuyor. Bunların diyor üzerine oturacaksınız. Üde öğrenciler tabi ağlamaya başlayınca sınıftan öfkeyle ayrılıyor. 10 gün sonra aynı sınıfa girmiş yine müdür, 13 öğrenciyi gürültü yaptıkları gerekçesiyle hortumla sıra dayağından geçirmiş. Yani öğrenciler bunu velilere tabi anne babalarına anlatıyorlar ve şikayetçi olunca Üde görevden alınıyor. Sonrasında zaten müdür Üde hakkında Eskişehir Beylikova Asya Ceza Mahkemesi'nde 26 yıl hapis istemiyle dava açılıyor. Dünkü duruşmada işte öğrenciler bu iddiaları tekrarlamışlar, gündeme getirmişler. Bir veli çocuğunun eve gözü morarmış o halde geldiğini dile getirmiş. Üde'de tahmin ettiğiniz gibi bunu kabul etmemiş ve dava şimdi şu dönemde devam ediyor diyelim. Başka ilginç bir haberle devam edelim. Aslında bizden bir haber değil ama keşke bizden böyle haberler olabilse dedirten bir hadise. İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk asıllı belediye başkanı Boris Johnson kentte yeni bir bisiklet yolu açıyor. Buraya kadar her şey normal. İşte 18 milyon sterline mal olmuş yol. Adamlar baya da harcamışlar bisiklet parkurları için. Ve Boris Johnson açılıştan sonra yeni yolda bir deneme yapıyor. Alıyor bisikletini ve demiş hani bir tur atayım. Karşı yönden geleyim, işte diğer tarafa geçeyim gibi. Biraz da sanıyorum bölgedeki çalışmaları takip ediyor. Fakat tam da karşı yönden gelen bir başka bisikletli, yani vatandaşın biri, bir Londralı kendisini görünce Londra Belediye Başkanı'nı orta parmağını çıkarıyor. O parmağı gösterip ardından bir de hokkalı bir küfür ediyor. Ve Boris Johnson ona el sallayıp selam vermekle yetiniyor, yoluna devam ediyor. Sonrasında ne oluyor? Bu adam ne gözaltına alınıyor ne ceza kesiliyor ve kırmızı montlu bisikletliyi arayan da söz konusu değil. Yani bizde böyle bir hadise yaşansa, bırakın tepe yönetimi, yani İstanbul'da bir valiye ya da yurdun herhangi bir noktasında bir belediye başkanına böyle bir tepki gösterilmiş olsa, sanıyorum konunun nerelere kadar uzanacağını sizler iyi, çok iyi biliyorsunuz. Hep aklıma Danimarka'da başbakanın tepesine boca edilen kırmızı boya aklıma gelir. Ama gariptir, bu olayda bile saldırgan kişi serbest kalmıştır. Noktayı koyalım bu ilginç habere. 8-16 saat. Biraz iç gündeme geçelim. Aslında iç gündemde Hamza Belki, Hamza Hamzoğlu bugün tamamen Ankara'nın önüne geçmiş vaziyette. Dün Florya'ya gitti, bavulunu topladı, eşyalarını topladı, en zor yolculuğu yaptı ve bakın mikrofonlara neler söyledi.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Fatih Hoca televizyondan öğrenmişti galiba, ben böyle hatırlıyorum. Hatta işte idman sırasında televizyon ekranlarına Fatih Terim'le yolların ayrıldığı haberi geçmişti. Ve ardından zaten Fatih Terim antrenmandan çıkınca Florya'da her şeyi işte tesislerdeki bir televizyon kanalından görebiliyor. Bu kadar abuk bir ayrılış yaşanmıştı ki o adam iki şampiyonluk getirmişti arda arda. Dört yiyen geçen sene Borussia Dortmund'lardan, İBB'lerden dört yiyen takıma dördüncü yıldızı kazandıran Hamza Hamzoğlu'ysa Türk Telekom Arena'ya çağrılıyor. Fatih Terim'den farkı o. Hatta dün bu soruldu. Peki gittiğiniz zaman aklınızda böyle bir şey var mıydı? Yani işte istifa veya yolların ayrılacağına ilişkin bir durum düşünüyor muydunuz diye soruldu. Muhabirin sorusuna bakın Hamzoğlu nasıl yanıt verdi?
Yani davet geldiğinde biraz acaba mı diye düşündüm. Ama herhalde başka bir şey için dedim. Davet ettiler beni. Ama böyle bir şey açıkçası yani ikinci, üçüncü planda düşünüyordum. Çünkü bunlar olabilen şeyler. Kısmet, hayırlısı. Yani ama hiç kimseye kızgınlığım, kırgınlığım yok, ona da söyleyeyim yani. Yok, hayır, şu anda hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir teklif de gelmedi. Yani zaten gelse de bir şey söylemem yani şu anda ben hala kulübün çatısı altındayım. Kaldı ki yani biraz şöyle kendimi de dinlemek istiyorum açıkçası.
Tabii Hamzoğlu sarsıntısı da yaşanmadı değil aslında kulüpte. Dün yöneticilerden Tayfun Demir istifa etti. Yaşananları hazmedemiyorum dedi. Hamzoğlu böyle gönderilmemeliydi. Hocamız dört elle sarılmamız gereken bir değerimizdi. Bu şekilde harcanmasını kabullenemiyorum dedi ve istifayı bastı. Bu da bir diğer gelişme olarak dikkat çekti. Galatasaray Mustafa Denizli ile masada bir değil birkaç görüşme yapılıyor veya yapılmak üzere. Pazarlık diyen olmuş ama ben maddi olaydan ziyade özellikle Mustafa Denizli'nin transferlerle ilgili kaygıları olduğu düşüncesindeyim. Ekibinde de çalışan biri olarak bunu tahmin ediyorum ve biraz da yaş tahtaya basmak istemeyen bir stratejisten bahsediyor gibiyiz. Olmazsa yine kafada bir iki isim var. Bakalım neler olacak. Ama çok ilginç bir haber dikkatimi çekti. Yani Galatasaray'la ilgili enteresan bir tesadüf olsa gerek bu. Kasıt içeren bir tabii gönderiliş hali diye düşünmüyorum ama 2001-2002'de 15. şampiyonluğu kazandırıyor Mircea Lucescu. Takıma 3. yıldızı kazandırıyor. Ardından Sayın Lucescu göreviniz için teşekkür ederiz, yollar ayrıldı deniyor. Ve Hamza Hamzoğlu 4. yıldızı kazandırıyor. Ardından Sayın Hamzoğlu buraya kadar deniyor. Yani Galatasaray'a yıldızı kim getiriyorsa o bir anlamda kovulmuş oluyor. Dün farklı kanatlardan tepkiler geldi. Hamza Hamzoğlu'nun 3 kupalı Hamzoğlu'nun bu şekilde yollanışına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de namı diğer Şifo Mehmet yani Mehmet Özdilek tepki gösterdi. İşte iki teknik adamın meslektaşlarıyla ilgili yorumları.
Hamza hem efendi hem başarılı ama kulüp iş bünyesini bilmediğim benim bir şey söylemem doğru değil. Ama antrenör olarak antrenörlerin kolay gitmesini istemem yani uzun vadeli. Hatta 3-5 sene kalmalı. İdeali bu ama Türkiye'deki şartları hepimiz biliyoruz. Büyük bir camiayla ilgili benim şu anda yorum yapmam doğru değil. Hayırlı olsun.
Yapılanı çok doğru bulmuyorum. Çok başarılı olduğuna inanıyorum. Özellikle geçen sene çok zor bir durumda görevi kabul etti. Yapabileceğinin bence maksimumunu yaptı. 3 tane kupa kazanarak sezonu bitirdi. Sezona da bence Galatasaray takımı yine bu yarışın içerisinde olan, yine Avrupa'da elinde şansı bulunduran, bir yapıdayken bir anda tabii sizler gibi bizler de şok olduk. Yani eğer başarı ise başarı kriteri nedir onu bilmek önemli. Ama tabii bir de olayın realitesi, içerisini bilmek, içeriği nedir tam olarak onu bilmediğim için çok sağlıklı yorum yapmam da çok doğru değil.
Günaydın Türkiye'de, şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Türk siyaseti yeniden Leyla Zana ismini tartışıyor sevgili dinleyiciler. Yemin töreninde işte geçici meclis başkanı CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yemin metnindeki Türk milleti yerine Türkiye milleti ibaresi kullandığı için HDP milletvekilinin yeminini geçersiz saymıştı ve ardından zaten bir dizi gerginlik yaşamıştı. Zana'nın tekrar yemin etmesi gerektiğini belirtti Deniz Baykal. Bu mesele Türkiye'lilik iyi mi kötü mü meselesi değildir. İsteyen istediği gibi yemin metninde değişiklik yaparsa bu yemin olmaktan çıkar dedi. 549 milletvekili yemin metnini hiç tartışmaya kalkışmadan, şova alet etme gereğini duymadan okudu. 550. üyeninde saygı göstermesi gerekiyor dedi. Önce o gerginlik halini yine bir hatırlayalım. Deniz Baykal, Zana arasındaki yemin tartışması ve ardından bu defa HDP'nin yorumu.
550 milletvekili seçildi. 549'u anayasadaki metni aynen okuyorlar. 550. üyenin de saygı göstermesi lazım.
İşte HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken'den tepki gelmiş Deniz Baykal'ın bu yorumuna. Leyla Hanım bu ırkçı metnin bir kez daha tartışmasını sağlamıştır demiş. Meseleyi bu kadar büyütecek bir şey yok. Leyla Hanım'ın yemininin kabul edilmesi gerekir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yemin kağıdı artık HDP'nin gözünde ırkçı metnine kadar gitmiş vaziyette sevgili dinleyiciler. Hakikaten enteresan bir konu. Bunun tersi bir gelişme olsaydı acaba HDP adam sendecilik oynayabilir miydi? Yani bu kadar büyütecek bir şey değil der miydi? Gelin biz doğuya gidelim. Çünkü Mardin Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kazdıkları hendeklerin kapatılması süreci var. Barikatların kaldırılması süreci var ve 13 Kasım'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti ve operasyon başlatılmıştı. Hatta özel harekat polisleri kullanılmayan eski Nusaybin Devlet Hastanesi'ne dün operasyon yaptı. PKK'lı teröristler daha önce bu binayı adeta karargah gibi kullanıyordu. Merkez olarak kullanıyordu ve dün orada oda oda, koridor koridor gerçekten de canhıraş bir mücadele söz konusuydu. Marketler tabii kapalı olduğu için ilçede gıda sıkıntısı var. Su sıkıntısı yaşanıyor ki belediye tankerlerle vatandaşa su veriyor sürekli. 10 PKK'lı öldürüldü bu operasyonlar sırasında ve 2 sivil hayatını kaybetmiş vaziyette. Tabii barikatların ardında kulüp bayrakları gibi, hani spor kulübü bayrakları gibi renkli renkli bayraklar görüyor insanlar, çarşaflar görüyor. Fakat bu da galiba teröristlerin bir stratejik adımı. Çünkü barikatların arkasına özellikle o çarşaflar gerilmiş vaziyette, onun ardına gizlenerek saldırı gerçekleştiriyorlar ve buradan güvenlik güçlerine, polise, jandarmaya, özel harekata ateş açıyorlar. Ve Nusaybin'de 6. günde yine kara dumanların altında geçilmiş vaziyette. Ankara'ya noktayı koyalım sevgili dinleyiciler. Yine gündemden değerlendirmelerle devam edelim. Bu defa Fransa'dayız. Mardin'deki sokağa çıkma yasağından bu defa Fransız o haline geçelim. Paris'te 129 kişinin öldüğü terör saldırılarının ardından ülkede olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasını öngören teklif onaylandı. Hükümet saldırıların ardından cumartesi günü olağanüstü hal ilan etmişti. Yani geçen hafta bugün, daha doğrusu bu akşam saldırı gerçekleşmiş olacak IŞİD tarafından. Hemen akabinde zaten Fransa olağanüstü hale geçiş yapmıştı ve polisin özellikle yetkisi artırılmıştı. Hollande, Fransa Cumhurbaşkanı yeni terör saldırısı olasılığına karşı bu süreyi 3 ay uzatmak istiyoruz demişti. Şimdi Fransa çok ama çok sıra dışı bir dönemden geçiyor diyelim, noktamızı koyalım ve şimdi gazete manşetleriyle yola devam edeceğiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi gazete manşetleri.
Sekiz buçuk saat günün gelişmeleriyle, gazete manşetleriyle sizlerleyiz ve hemen manşetlerde ilk bölüme, ilk gazeteye geçelim ve Hürriyet'le başlıyoruz. Hürriyet, öğretmenin 2015 fotoğrafını çekmiş. Daha doğrusu fotoğrafı çeken Eğitim İş Sendikası olmuş. 24 şehirde yaklaşık 850 öğretmenle görüşmüş sendika ve onlar üzerinden bir öğretmen durum değerlendirmesi yapmış. Bugün de Hürriyet'in manşetinde öğretmenler var. Atanan öğretmenler, atanamayan öğretmenler konusu özellikle sorundur. Atananlarsa mikrofon uzatıldığı zaman tabii sevinçlerini paylaşırlar. Önce gelin o sevinçlerine bir eşlik edelim. Ardından öğretmen 2015 ne ifade ediyor? Yolumuza Hürriyet'in manşetiyle devam edelim.
Bekliyorum. Tarih öğretmeniyim. Hakkari oldu. Hakkari'ye üzülmedim. İstanbul'da olsa aynı duygular olurdu.
Vallahi elim ayağım titriyor. Çok heyecanlandım da. İlk üç tercihimden biri geldi. İstanbul istiyordum. İstanbul oldu.
Üçüncü senemdi bu. Çok mutluyum. Eşim burada kalacak maalesef. Biz gideceğiz.
Yani bir öğretmen için Hakkari ile İstanbul'da aslında farklı değil. Birinde terör kaygısı, diğerinde ekonomik kaygı yan yana getirdiğinizde öğretmeni bambaşka sorunlar farklı pencereden ortak noktada bekliyor gibi. Şimdi Eğitim İş Sendikası'nın araştırması. 15 yıllık deneyimli bir öğretmen yoksulluk sınırının neredeyse yarısı kadar olan 2478 lira maaş alıyor. Öğretmenlerin %82'si kazandığı parayla çocuklarının gıda, %84'ü kılık kıyafet, %88'i ise neredeyse 90'ı ise eğitim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamıyor. %79'u çocuklarının tam olarak dengeli beslenemediğini belirtmiş ve galiba en düşündüren araştırma sonucu bu olsa gerek. Her 100 öğretmenden 62'si psikolojik sorunlar yaşıyor denmiş haberin detayında. Geçiyoruz aylan mı olsunlar sorusuna ve Amerika'da ilginç bir tartışmaya. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Suriyeli mültecileri kabul etmeyeceklerini açıklayan New Jersey valisine tepki gösteriyor. Aylan Kurdi'nin fotoğrafıyla tepkisini göstermiş. Bizde güney, daha doğrusu Ege sahillerine vuran o Suriyeli miniğin hepimizi, yüreklerimizi dağlayan o fotoğrafını eliyle kaldırmış ve demiş 3 yaşındaki bu çocuk dünyayı sadece bu fotoğrafla ayağa kaldırdı. Acaba vali insanların sonunun böyle olmasını mı istiyor? Amerika özellikle şu ana kadar zaten mülteci dramını, mülteci gerginliğini birinci dereceden hatta ikinci dereceden dahi yaşamayan bir ülke. Ama Suriyelilerle ilgili bir gelişme olursa kapımız kapalı diyen senatörler veya valiler söz konusu, işte onlara dönük bir tepki. Amerika demişken Amerika ile Fırat mutabakatı diyor bugün Hürriyet. İstanbul'da Atlantik Konseyi'nde Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'na Suriye'deki son gelişmeleri sormuş Hürriyet. Bakın Sinirlioğlu Verda Özer'e nasıl yanıt veriyor. Bakan Amerikalı mevkidaşı Kerry'nin sözlerini açıklık getirmiş. Amerika ile Suriye sınırında ortak operasyon karadan değil havadan olacak demiş. Yani biz Mehmetçiği karadan sürmeyeceğiz demiş. Azez Cerablus arasında, yani Fırat'ın batısında Rusya dahil kimse karadan asker göndermeyi düşünmüyor. Amerika'ya YPG'nin PKK ile aynı olduğunu anlatıyoruz. Bizi anlıyorlar şeklinde bir Sinirlioğlu yorumu bugün ilk sayfada dikkat çekmiş. Hürriyet'e bu haberle son nokta. Sözcünün manşetinde ihanete açıkla çağrısı var. Madem ki cemaatin ihanetine uğradın, o zaman açıkla diyor gazete. Kime? Cumhurbaşkanına. Erdoğan yandaş kanal A Haber'de cemaatin devlete ihanetini değil şahsına yaptığı ihaneti önemsediğini itiraf etti. Şimdi herkes o şahsi ihaneti merak ediyor demiş gazete. Şimdi FETÖ dedikleri cemaatin yıllarca devlette yuvalanmasına göz yumdular. Hatta cemaatin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, kumpaslarına göz yumdular. Cemaati ne istediyse verdiler. Ne zamanki cemaate ters düştüler, işler değişti. Şimdi Erdoğan, onlar Tayyip Erdoğan'a ihanet etti diyor. Madem öyle, ihaneti açıkla, herkes öğrensin demiş sözcü bugünkü manşet haberinde. ve kabineyi paylaşamıyorlar diyor gazete. Özellikle gözler yeni kurulacak hükümette ki Cumhurbaşkanı'nın yeni kabineye ilişkin bir değerlendirmesi vardı. Erdoğan Davutoğlu'nun önerdiği isimlerin bakan olmasına karşı çıkıyor. İkili arasında karşılıklı direnme hali yaşanıyor demiş gazete. Cumhurbaşkanı özellikle o listede kendi etkisinin de olduğu mesajını vermişti. İşte o sözler.
Bu başarılı kabinenin oluşmasında Cumhurbaşkanı, Başbakan ortak hareket etmesi, ortak bir çalışma, bir performans ortaya koyması ülkemin geleceği için önemli. Yani Cumhurbaşkanı başka telden çalarsa, Başbakan başka telden çalarsa o zaman biz bir netice alamayız.
Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Paris baskını planlayıcısı öldürüldü diyor. Abdülhamit Ebout, herhalde böyle okunuyor soyadı. Fransa'yı kana bulayıp Avrupa'ya korku salan DAEŞ militanı Abdülhamit Ebout, önceki gün düzenlenen 7 saatlik operasyonda delik deşik edildi. Daha önce 6 saldırı planı önlenen Paris katliamının beyni Ebout için Suriye'de diyen Fransızların da ters köşe olduğu ortaya çıktı denmiş. Gerçi şöyle bir gerçek de var. Daha bir haftayı bulmadan Fransız istihbaratı neredeyse bu adamları temizlemiş vaziyette. Bu da herhalde istihbaratın farklı bir çalışması veya başarısı olsa gerek. Adım bassın IŞİD diyor Türkiye. İlginç bir haber olmuş bu. Biz IŞİD diyoruz ama DAEŞ, özellikle devletin DAEŞ dediğini, hani resmi retorikte bu kavramın kullanıldığını belirtelim. Hatta A ile E sürekli değişiyor. DAEŞ, DAEŞ. Kafa karıştığı için IŞİD galiba biraz daha kolay gibi. En çok isim değiştiren örgütmüş IŞİD. Vahşi örgüt diyor gazete. 16 yılda 6 kez isim değiştirdi. Cemaat el tevhid ve cihatla başladılar. Zamanla AKİYO olmuş, IŞİD olmuş, DAEŞ olmuş, DAEŞ olmuş, ISIL olmuş, dışarıda zaten hani İngilizcesi böyle geçiyor, ISIS olmuş. En doğru açılımsa Devlatül İrharbiye Fili Irak El Şam, yani Irak ve Suriye'deki terör devleti şeklinde İslam kavramının doğal olarak kullanılmaması gerektiğini belirten uzmanları dinlemiştik ve bu son cümlede zaten İslam'ın özellikle adı kullanılmıyor. DAEŞ'ın zararı İslam'a diyor Türkiye gazetesi. İslam'ı istismar eden El-Kaide, Boko Haram ve IŞİD gibi terör örgütleri ekseriyette Müslümanları katlediyor diyor dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve biraz da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, İslam dünyasının dikkatini çekiyor. Dayanışma göstermemekle eleştiriyor İslam dünyasını o sözler.
Terörün arkasındaki güçler, dikkat edin, fakiri seçiyor, yoksulu seçiyor. Canlı bombayı onların içinden seçip alıyor. Terörizm ve göç sorunu bataklıkta üreyen sinekler gibidir. Öyleyse bu bataklığın kurtulması lazım.
Türkiye gazetesi bitti. Birazdan tarafla karşınızdayız.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Reklam.
Denizbank kredi kartları kazandırıyor. Kasım ayı boyunca Denizbank kredi kartlarıyla giyimden elektroniğe, araç bakımdan kış lastiğine, mobilyadan seyahat harcamalarına kadar pek çok sektörde farklı günlerde yapacağın 150 lira ve üzeri taksitli her alışverişe 10 lira bonus, toplamda 50 lira bonus hediye. Kampanyadan yararlanmak için puan yaz 3280'e gönder. Hala Denizbank kredi kartın yoksa K-Kart yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranı 3280'e gönder. Fırsatların keyfini çıkar. Ayrıntılı bilgi denizbank.com'da. Hayat denizde güzel.
Lüks, spor, binek ve arazi araçların satış ve satış sonrasında kaliteli ve güvenilir hizmet için sizleri Zen Motors'a bekliyoruz. Zen Motors Florya'da. Ayrıntılı bilgi zenmotors.com'da.
Okul öncesinde çocuklarınızın tek sesli değil, çok sesli eğitim almasını istiyorsanız sizleri Ayda Başak Anaokulumuza bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi için aydabasakanaokulları.com.
Reklam. Gelin, markanızı en hızlı şekilde doğru kitleye ulaştıralım. RSFM reklam kuşaklarında yerinizi almak için bizi arayın. 0212 515 8055.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Tarafla devam ediyor Günaydın Türkiye ve HDP'li vekiller açlık grevinde diyor tarafın bugün sür manşeti. Nusaybin'de 8 gündür süren sokağa çıkma yasağını protesto eden HDP'li vekiller çözüm için yeniden masaya dönüşün çağrısı yaptı. HDP'li vekiller Ali Atalan ve Gülser Yıldırım Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sokağa çıkma yasağını protesto ederek açlık grevine başladı. İki vekilin eylemine HDP'li Mithat Sancar'la Erol Dora da katıldı denmiş haberin detayında. İlk sayfaya döndüğümüzde Yaşasın Müzik, Yaşasın Fransa başlığı var ve o salonda o sırada konser vermekte olan, geçen hafta bu akşam konser vermekte olan Amerikalı rock grubundan güzel bir çağrı gelmiş, sıra onlarda. Paris'te onlarca kişinin kurşunların hedefi olduğu Bataclan konser salonundan sağ kurtulan Amerikalı rock grubu Eagles of Death Metal bir mektup yayınlamış, Fransız halkına katliamdan dolayı başsağlığı dilemiş ve mektubu Yaşasın Müzik, Yaşasın Fransa, Paris diye bitirmiş. Tabii Fransa bambaşka açılımlar yaşıyor. Yani bundan çok değil birkaç ay önce o hale geçeceksiniz veya Charlie Hebdo'dan da önce deselerdi işte Fransa çok değil birkaç ay sonra olağanüstü hale geçiş yapacak ve bu tam 3 ay olacak dense herhalde kimse buna inanmazdı. Paris saldırısının ardından Avrupa'daki IŞİD korkusu büyüyor demiş taraf. Fransa kimyasal ve biyolojik saldırıya karşı alarm verirken FBI Roma ve Milano'nun da tehdit altında olduğunu açıkladı. Hatta Venedik Festivali'nin de maskelerin bir anlamda IŞİD'e yarayacağı gerekçesiyle bayağı sıkı güvenlik önlemlerinden geçirileceğini, hatta bir güvenlik kordonu içerisinde bir festivalin düzenleneceğini aktaralım. Avrupa'nın yaşamış olduğu enteresan bir 11 Eylül paniği diyelim, tarafa son nokta. Vatandayız tabii, mümkün olduğunca başka haberleri de aktarmaya çalışıyorum sizlere. Dün antibiyotikle ilgili bazı haberler dikkatimizi çekti. Biz çok kullanıyoruz. Hani şimdi Rusya Devlet Ajansı'nda çalışırken Rus arkadaşlarımız, çalışanlarımızın en şaştığı şey, siz nasıl bu kadar rahatlıkla antibiyotik kullanabiliyorsunuz? Dahası doktor nasıl bu kadar rahatlıkla antibiyotik yazabiliyor? Tepkisine hep şahit olmuştum. Bakın Çin'de enteresan bir gelişme yaşanıyor. Son çare antibiyotiği olarak kullanılan kolistine dirençli bir bakteri ortaya çıkmış ve tıp dünyasının elindeki o silahı, antibiyotik silahını bitirmiş durumda. Yani antibiyotik dahi artık bu virüse, bakteriye karşı koyamıyor. Saygın tıp dergisi Lancet'e göre antibiyotik kıyameti çok yakınmış. Uzmanlar tıp 1-2 yılda karanlık çağlara dönebilir denmiş ama tıp da boş durmuyor tabii. Yani virüs, bakteri boş durmuyorsa mutlak şekilde bunun bir karşılığı, bilimsel karşılığı da var. Zeka denilen bir şey var. Muhtemelen kıyameti konuşurken belki de yeniden doğuşu konuşabiliriz diyelim. Vatana bu haberle noktayı koymayalım. Geçelim, sınırlar kapanıyor. Yani günün haberine ve başlığına. Mülteci akını ve Paris saldırısı Avrupa Birliği'ni panikletti denmiş. 30 yıllık Schengen Anlaşması'nın kaderi için bugün toplantı var. Ya sınır kontrolü geri gelecek ya da Schengen daraltılacak denmiş. Yani 2001'de Eylül'den sonra Amerika'nın yaşamış olduğu o bol kısıtlayıcı, terör eksenli panik havasını şimdi Avrupa biraz daha fazla yaşamaya başladı. Avrupa'nın önemli başarılarından biri diyor Vatan, üye ülkeler arasında serbest dolaşıma izin vermesi, yani Schengen Anlaşması'ydı. 5 ülkeyle başladı, 26 ülkeye yayıldı. Ancak terör ve mülteci krizi nedeniyle sınır kontrolleri yaygınlaştı ve Schengen'in kaderi değişti. Bugünkü zirvede Hollanda 5 ülkelik mini Schengen teklif edecek. O 5 ülke hangisi? Avrupa'nın aslında özellikle kıyı Avrupa'nın dikkat çeken ülkeleri. İşte Almanya'sı, Avusturya'sı, Belçika'sı, Lüksemburg'u, Hollanda'sı, yani Benelux'un tamamen içinde olduğu bir mini Schengen paketi denilebilir buna. Yunanistan, İtalya, İspanya gibi ülkelerin atılması önerilecekmiş. Fransa ise sıkı sınır kontrolleriyle Schengen'i savunuyormuş ve şimdi bu konuda Avrupa Birliği yine fraksiyonlara ayrılmış gibi. Yani kamplaşmaya ayrılmış gibi, daha çok böyle söylemek lazım. Ve geçelim bizim meselelerden birine. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Ankara bir ayda Vanayı kapattı başlığıyla yola devam. Mersin Anamur'dan gönderilen suyun yönetilmesi konusunda Türkiye'nin özelleştirme önerisini kabul etmedi diyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ankara bunun üzerine Vanayı kapattı ve su akışını durdurduğu ilginç haber, mutlak şekilde konuşulması, tartışılması gereken bir haber. Vatana son nokta. Şimdi birazdan Fatih Terim'i hatırlayalım. Özellikle Yunanistan maçı öncesinde işte Paris'te hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu vardı ama rezil olduk. Saygı duruşunda bulunamadık. Bulunmadık, protesto ettik. Hatta rakibimizin milli marşına da doğrudan protesto ettik ıslıklamalarla. Gelin önce o geceyi bir hatırlayalım. Ardından Fatih Terim'in de doğal ve yerinde tepkisiyle devam edelim.
İstiklal Marşı bu ya. Bizim İstiklal Marşımız olsun ister miyiz? Lütfen. Yani ne oluyor bize? Bu ıslık nereden çıktı? Ya ölmüş insanlara saygı duruşu yapıyoruz. Bir dakika sabredemiyor muyuz Allah aşkına? Sonra dışarı gittiğimiz zaman bunu izah edemiyoruz. Bize hiç yakışmıyor.
Stadyum protestosunun perde arkası diyor işte Cumhuriyet. AKP'liler maça bedava girdi. Ortaya utandıran görüntüler çıktı demiş gazete. Erdoğan ve Davutoğlu'nun da kınadığı katliamda ölenlerin ıslıklanmasının ardından AKP çıktı demiş. Bugün muhtemelen bu haber bayağı tepki çekecek gibi. Davutoğlu ve Çipras'ın da izlediği maç için AKP Gençlik Kolu üyelerine cep telefonundan çağrı yapılmış ve bedava biletle stada girmişler diyor Cumhuriyet. Statta Paris katliamında ölenler için yapılan saygı duruşu protestoyu başlatanların gençlik teşkilatı üyeleri olduğu, birçok seyircinin de buna uyduğu kaydedildi. AKP'lerin bedava biletlerle girdikleri tribün bölümlerinden yoğun biçimde ıslık geldiği görüldü. Kameralar Arda'nın ıslıkların yoğun olarak geldiği bölüme dönerek sus işareti yaptığı tribünün de burası olduğunu tespit etti denmiş. Cumhuriyet bugün ilginç, bayağı ilginç bir başlıkla, manşetle çıkmış vaziyette. Batı'nın ilk kadın intihar bombacısıyla devam edelim. Alkolü, eğlenmeyi seviyordu ama kendini patlattı diyor gazete. Paris katliamının beyni olduğu düşünülen Abdülhamit Ebud'un Ebud'a yönelik önceki gün düzenlenen baskında kendini patlatan kadının Ebud'un kuzeni olduğu kesinleşti. Hasna'ymış adı. Avrupa Birliği ülkelerinde görülen ilk kadın canlı bomba olarak da kayıtlara geçmiş. Hatta Hasna'yı bugün özellikle basından, internetten takip edenler onun üstsüz bir fotoğrafıyla karşılaşıyor. İşte daha birkaç yıl öncesine kadar çok içki içen, gece hayatına baya baya düşkün, eğlenmeyi çok seven, biraz da cüretkar pozlarla dikkat çeken bir kadın olarak tanınıyormuş. Ama sonrasında nasıl oldu da IŞİD'e döndü, kafayı nasıl bu hale dönüştürdü, burası biraz muamma gibi. Cumhuriyet'e noktayı koyalım. Birazdan Sabah gazetesiyle yolumuza devam edeceğiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
oh, you want me to, you make me wanna, make me wanna, nothing in the world that could stop me, no, sir, nothing in the world that could stop me, no, sir, nothing in the world that could stop me, no, sir, nothing in the world that could stop me, no, sir, every way that I can, I'll try to make you love me again, every way that I can, I'll give you all my love and day.
Frekansımız aynı, heyecanımız yeni. Yeniden ve daha güçlü bir şekilde İstanbul, Bursa ve Kocaeli'deyiz. Dünyanın sadece küçük bir parçasını değil, tamamını anlatıyoruz. Anlatılmayanları anlatıyoruz. RSFM, çok sesli haberin adresi.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Hamza Hamzoğlu'nun bu şekilde gönderilişi gündemde sevgili dinleyiciler. Üç kupalı hoca gönderilir mi diyor bugün sabah. Ve yazarları zaten yorumlamış Galatasaray'daki krizi. Hamza Hoca bir milattır diyor Rıdvan Dilmen. Üç kupalı bir hoca bu şekilde ayrılıyorsa bundan sonra hiçbir teknik adam kendini güvende hissedemez demiş Rıdvan Dilmen. Erman Hoca ne demiş? İnce ince hesaplanmış demiş. Olayın aslı şu, Terim'in Galatasaray'la bağlantılarını koparmak. Ahmet Çakar ne söylemiş? Teknik adam yönetimin emrinde olsa da ne zaman dişini göstereceğini bilmeli. Sanıyorum Ahmet Çakar'ın yorumu üzerinden biraz şunu düşünmek lazım. Demek ki yıldızlarla, kupalarla, üçlü kupalarla bu iş olmuyor. Varsa yoksa lobi çalışıyor diyelim. Ve dün Florya'ya giden Hamza Hamzoğlu'nun bavulunu topladıktan sonraki açıklamasını hatırlayalım.
Bizim için önemli, bir o kadar da üzücü bir gün ama bu işin içinde bunlar var. Bunu hepimiz zaten kabullenmiş durumdayız. Bir sene önce tabii bu kapıdan girdiğimizde çok farklı umutlarımız vardı. Çok farklı hedeflerimiz, hayallerimiz vardı. Şükürler olsun. Yani bugün itibariyle bunların tabii kısa vadede olanlarını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Allah'a şükürler olsun bundan dolayı. Uzun vadeli hedeflerimizi de biraz erteleyeceğiz herhalde anlaşılan o. Tabii Allah nasip ederse inşallah belki bir kez daha burada olup o hayallerimizin peşinden tekrar Allah koşmayı nasip eder.
Türk akımına Avrupa Birliği kucak açtı diyor bugün sabah manşet sevgili dinleyiciler. Antalya'daki muhteşem G20 zirvesinin ilk meyvesinin bu olduğu belirtilmiş. Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye'yi Avrupa'nın enerji üssü yapacak 3 önemli doğalgaz projesine tam destek vereceğini açıkladı. Liderler zirvesinden sonra Brüksel'in hem Türkiye ile hem de Rusya ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya karar vermesinin ilk somut sonucu Brüksel'den geldi. Aslında Brüksel'in ilişki kurduğu iki aktör de IŞİD tehdidini birebir göbekten yaşadı. Birinin başkenti yani Ankara tamamen belki de tarihinin en kanlı saldırısını yaşadı. Bir diğerinin ise doğrudan yolcu uçağı havada patlatıldı. Yani yaralılar yan yana geldi, böyle söylenebilir. Avrupa Birliği Komisyonu bugüne kadar Türkiye ve Rusya'ya önemli bir koz vereceği gerekçesiyle karşı çıktığı Türk akımı projesinin Avrupa için şimdi hayati önemde olduğunu açıklamış. Brüksel ayrıca Azeri gazını Adriyatik'e ulaştıracak TANAP projesine ve Türkmen gazını Avrupa'ya taşıyacak TCP projesine de destek ve katkı sağlayacak. Yani 3 proje bu ama Türk akımına Avrupa Birliği'nin yumuşayan tavrı bayağı dikkat çekici. Sabah da zaten bu ayrıntıyı kaçırmamış vaziyette. İlk sayfaya döndüğümüzde gazetenin bir başlığı daha var. Küfürbaz vekili meclisten alalım şeklinde. Daha doğrusu meclisten atalım şeklinde. Başbakan Davutoğlu'ndan muhalefete yeni iç tüzük teklifi gelmiş. Küfürlü kavgalar engellenemiyor diyor başbakan. Ortaya çıkan tablo topluma kötü örnek oluyor. Yeni bir iç tüzük yapalım. Meclis düzenini bozan, küfür ve kavga eden vekilleri uzaklaştıralım şeklinde geçiyoruz Milliyet'e. Günün herhalde en çarpıcı başlığı, sürmanşeti bugün Milliyet'te Dink gerçekleri denmiş. Savcılık Rant Dink cinayetinde çok önemli ipuçlarına ulaştı deniyor. Herhalde şu ana kadar okuduğumuz en sıra dışı detaylar var sevgili dinleyiciler. 1. Olay yerinde 6 görevli var. Cinayet öncesinde ve sonrasında Dink'i vuran Ogün Samast'ın peşinde 6 sivil kamu görevlisinin bulunduğu belirlendi. Samast'ı çapraz biçimde takibe alan bu görevlilerden birinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaptığı saptandı. 2 diyor Milliyet, cinayetten hemen sonra olay bölgesindeki baz istasyonlarının yerlerinin değiştirildiği belgelendi. Bu nedenle ulaşılamayan telefon kayıtları, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kayıtlarının geriye doğru kareleme sistemiyle taranması sayesinde bulundu demiş gazete. Ve 3, 180 patates telefon attı. Olaya karışan kişilerin iletişim sağlaması için askerliğini Trabzon'da yapan Zİ'nin kimliği kullanılarak 180'e yakın patates GSM hattı alındığı, bu hatların bir bölümünün Trabzon'daki kamu görevlileriyle yardımcı istihbarat elemanlarına dağıtıldığı görüldü. Yani Hrant Dink cinayetinin sadece iki kişinin bir girişimi olmadığı da aslında bu detaylarda baya baya yüzümüze vuruyor. Ve 4 diyor Milliyet, Tuncel'in sır görüşmeleri var. Trabzon İstihbarat Şubesi'nin görevine son verilen Erhan Tuncel'le teması sürdürdüğü ortaya çıkmış. Tuncel'in çıkarıldığı tarihle Dink'in öldürüldüğü gün arasında istihbaratta tam 34 telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Bu neyin ilişkisi diye bir mesaj da satır arasından çıkmıyor değil. Milliyeti bu haberle kapatmayalım. Çünkü bir diğer haber var. Bir diğer soru var. Bugün Paris, yarın peki neresi şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasıyla devam edelim. Atlantik Konsey Enerji Zirvesi'nde konuştu Erdoğan, Paris'teki terör eylemlerinin terörizmle mücadele ve göçmenler konusunda dünyayı bir yol ayrımına getirdiğini söylüyor. Ankara'da bizim kapımızı çalan, geçenlerde söyledim, dedim ki yarın da sizin kapınızı çalar. Paris'te kapıyı çaldı, peki bitti mi? Başka bir yerde de bu kapıyı çalar ve çalacak diyor. Cumhurbaşkanı bize de özellikle Milliyet'e son noktayı koymak kalıyor. Geçiyoruz son gazete Zaman'a. Zaman'ın manşetinde 28 Şubatçılar var. Onlar bile bunu yapamadı diyor gazete. Eski Bakan Taner, askerin şirketlere el koyma isteğini reddettik demiş. 28 Şubat sürecinde ekonomiden sorumlu bakan olan Güneş Taner, holdinglere kayyum atanmasına tepki göstermiş. Makul şüpheye dayanarak şirketlere el konmasının Cumhuriyet tarihinde örneği olmadığını anlatmış. 28 Şubat döneminde sermayeye el koyma taleplerini kabul etmediklerini söylemiş. O döneme ilişkin ilginç bir hatırlatma yapılmış vaziyette. Hapis hayatı yaşıyoruz, yeter artık diyor Nusaybin sevgili dinleyiciler. Zaman Nusaybinliği bugün ilk sayfaya taşımış. Mardin'de sokağa çıkma yasağının 6. gününde çatışmalar şiddetlendi. PKK'nın gençlik yapılanması, YDH mensuplarının hendek kazdığı, barikat kurduğu 4 mahalleden patlama duyuluyor. Elektrik ve internetin olmadığı ilçede belediye ekipleri halka su dağıtıyor. Sıracettin Kaya konuşmuş, Allah aşkına yeter demiş. Neden dünyayı bize dar ediyorsunuz? Neriman Kağ da hapis hayatı yaşadıklarını dile getirmiş. Bize de son noktayı Zaman'la koymak düşmüş. Saatler 8.59. Birazdan haber bülteniyle Neval Aldırmaz sizlerle.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
IŞİD Avrupa'ya Schengen'i sorgulatıyor sevgili dinleyiciler. Avrupa Birliği Schengen bölgesinde serbest dolaşımı kısıtlamayı tartışıyor. 30 yıllık Schengen anlaşmasının kaderi için bugün toplantı yapılacak. Aylardır süren göçmen akınını da durdurabilmek için çözüm arayışına giren Avrupa Birliği üyelerinin İçişleri Bakanları Brüksel'de bir araya geliyor. Çözüm kapsamında sınır kontrolleri ya geri gelecek ya da Schengen daraltılmış olacak. Bu konuyu konuşacağız ve Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Doktor Barış Adıbeyli bizlerle. Hocam merhaba.
Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Bir tarafta aslında mülteci krizi, mülteci dramı diyebiliriz. Diğer tarafta ise IŞİD'in Avrupa'nın ortasındaki saldırıları. Hocam öngörünüz nedir? Sizce nasıl bir sonuç çıkabilir? Önce bunu sormak isterim. Yani sınır kontrolleri geri mi gelecek yoksa Schengen daraltılacak mı?
Burada çok boyutlu aslında bir gelişme var. Şimdi bu Avrupa'daki IŞİD veya buna benzer terör tehdidi acaba bu Schengen anlaşmasından dolayı mı Avrupa bununla karşılaşıyor, yoksa Avrupa'nın ya da Batı'nın Orta Doğu'da uygulamış olduğu ve uygulamakta olduğu politikalar yüzünden mi bu göçmen sorunu başlarına geldi? Şimdi şöyle düşünelim, biraz geriye gidelim. Irak'ta Saddam, Libya'da Kaddafi, Mısır'da Hüsnü Mübarek olsaydı, Suriye'de savaş olmasaydı, yani bu Arap Baharı dediğimiz süreç yapay bir şekilde olmasaydı, acaba bugün yine böyle bir şey konuşuyor olabilir miydi Avrupa? Şimdi burada aslında Avrupa'nın oturup Schengen anlaşmasını tartışmak yerine bence oturup başta Suriye politikası olmak üzere Batı'nın oturup Orta Doğu'daki politikalarını gözden geçirmeleri gerekiyor. Yani IŞİD veya El-Kaide veya onun benzeri radikal gruplar bu Schengen, Avrupa Birliği veya başka şekilde uzaydan inmedi. Yani bunlar yine Batı'nın bizzat kendi yaratmış olduğu, kendi neden olduğu bir takım problemler. Dolayısıyla bugün Schengen anlaşmasını yeniden gözden geçirip hatta ortadan kaldırmakla Batı bu IŞİD gibi bu sorunların önüne geçeceğini eğer düşünüyorsa, bana göre aldanıyorlar, yanılıyorlar. Çünkü siz şimdi bataklığı kurutmadan sadece sivrisinekle mücadele etmeye çalışıyorsunuz.
Evet.
Yani bu efendim geçişleri işte sınırlandıralım. Aslında temel tartışma şu: Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde zaten epeyden beri süren bir tartışma var. Fransa, Almanya gibi, İngiltere gibi daha Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkeleri bu Avrupa Birliği'nin yükünü çekmek istemiyorlar. Mesele çok daha önceleri bu. Şimdi bu IŞİD diğer göçmen sorunuyla birlikte hepsi bir araya gelince, anlaşıldığı üzere Avrupa Birliği kendi içerisindeki bir takım problemleri de gündeme çıkartmaya başladı. Yani şimdi Schengen'in tartışılması, zaten bugün bir medya kanalında da benzer bir değerlendirme yapmışlar. Özgürlüklerde buzul çağı. Şimdi Avrupa, aşırı özgürlük Avrupa'nın pek işine yaramadı. Yani bu sadece IŞİD veya son dönemde yaşanan olaylardan dolayı değil. Şimdi Fransa kendine göre kalkınmış bir ülke, Almanya kendine göre kalkınmış bir ülke, ama sadece bakın Suriye değil, Avrupa'nın geride kalmış birlik içerisindeki diğer, işte Yunanistan gibi zayıf ekonomilerini sırtlarında taşımak istemiyorlar. Bugün Schengen'le bu tartışmayı başlatıp evet, bunu belki daha da ileriye götürerek Avrupa Birliği'nin kendisini de dahi sorgulayacaklar. Bu buna doğru bir gidişatın göstergesidir. Eğer Avrupa Birliği bu işte samimi ise, yani gerçekten bu işi engellemek istiyorsa, şimdi göçmenler Schengen olduğu için mi Avrupa'ya geliyor veya işte Avrupa'da Schengen'den dolayı mı var? Orta Doğu'da bir bataklık var. Avrupa önce bu bataklığı nasıl kurtacağı konusunda bir görüş birliği içerisine varması gerekiyor. Bakın binlerce göçmenden dolayı Avrupa Birliği neler tartışıyor, ama biz Türkiye olarak 2,5 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyoruz. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor?
IŞİD Avrupa radikal sağı için bulunmaz bir fırsata mı dönüştü acaba?
Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi şu var. Çinlilerin ünlü bir atasözü vardır. Bunu hemen hemen acaba söylerim.
Evet.
Düşmanı olmayan ulus yaşayamaz derler. Düşmanı olmayan devlet yaşayamaz. Yani biz düşman yaratmak zorundasınız ki devletiniz, ulusunuz yaşasın. Şimdi Avrupa'da zaten ırkçılık, ayrımcılık, Avrupa'daki radikal sağın, radikal sağı besleyen en önemli şeyler. Şimdi IŞİD, göçmenler Avrupa'ya bunu veriyor. Daha önemlisi, bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde takip ediyorsanız eyalet valilerinin aldığı karar var. Göçmenleri Amerika'ya kabul etmeme kararı aldılar. Şimdi Amerika'da da benzer tartışmalar var. Bunlar özgürlüklerin merkezi ülkede. Şimdi ben de buradan soruyorum. Madem Avrupa Birliği olarak, madem Amerika Birleşik Devletleri olarak Orta Doğu'da başlattığınız sürecin olumsuz sonuçlarını göğüslemekte bu kadar geri duracaktınız, neden Orta Doğu'da bir Arap Baharı diye bir süreç başlattınız? Bu süreci niye desteklediniz? Şimdi bu sürecin olumsuz yansımalarının olacağı gözüküyordu. Bu göçmenleri topraklarınıza kabul etmeyecekseniz neden buradaki rejimlerin, yönetimlerin devrilmesi için çaba sarf ettiniz? Bakın şimdi Libya'da, Tunus'ta, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta istikrarsızlık var. Kimin işine yaradı? Hiç kimsenin işine yaramadı. Mesele Schengen değil. Yani mesele artık Avrupa Birliği kendi kimliğini de sorgulamaya başlıyor. Yani eğer Avrupa Birliği samimiyse, Schengen'den önce çok daha önemli konuşulacak konular var. İşte G20 zirvesinde gördük. Yani her gün yeni bir şey. Her şeyden önce şu Suriye konusunun bir an önce çözülmesi lazım. Yani Esad'ın açıklaması var biliyorsunuz, RAI televizyonuna.
Evet.
Söylediği bir şey var. Yani teröristler temizlenmeden Suriye'de nasıl bir siyasi çözüm getirmeyi düşünüyorsunuz diyor. Önce teröristler temizlenmesi lazım. Doğru, şimdi burada kimi terörist diyor, kimi radikal grup diyor, kimi muhalif diyor. Bunun da tam kimliklendirilmesi belli değil. Ha, bu mesele IŞİD değil. IŞİD bitirilir ama yarın başka bir isim altında yine çıkmayacağını garanti edemezsiniz. Siz buradaki bataklığı, istikrarsızlığı kurutmadığınız sürece burası tehdit üretmeye devam edecek. Orta Doğu tehdit üreten bir merkez konumunda kaldığı sürece daha çok tartışır Avrupa Birliği ve dünya.
Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Barış Adıbelli konuğumuzdu. Dış dünyayı konuştuk. Özellikle bugün Schengen tartışmasına gittik. Adıbelli ile beraber yine RSFM'de gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz.
Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası...